Ayrım 12.
Cigarasını dişlerinin arasında tutup dumanını yiye yiye, yok diyor, yok arkadaş, halk reyini verecekmiş de, hükümet teşekkül edecekmiş de, hürriyet nizamı olacakmış. Ölme eşeğim ölme. Halk kime rey vereceğini ne bilir be, koyun sürüsü koyun. Ezan mezan diyorsun, radyoda mevlüt okuyorsun, tamam, tut burnundan götür. Doğru dürüst iki kadeh içki içemez olduk yahu. Sustu. Gözlerinin boncuk maviliği koyulaşmış bir keder sesiyle gölgelenmişti. Dişlerini sıkarak dedi ki, gidip cehennemin finlarında demokrasi, hürriyet bilmem ne diye kan döküyoruz, memlekete demokrasi kazık olup kıçımıza batıyor. Yüzbaşı Demir şaşırmıştı. Şaşkınlığı duyduklarından değil, bunları Zizi yüzbaşının söylemiş olmasından ileri geliyordu. O adam mı bu? Hani uzun tutulmuş gece yaşantılarına, fosforlu bar kızlarına, ince zabit fiyakasına düşkün olan, hayret, yüzbaşı Aziz ne çetin bir ceviz olduğunu savaşta göstermişti ama böyle muhataralı işlere bulaşacağını kimse ummazdı doğrusu. Dahası bizi Kore'de bozuk para gibi harcamak yetmedi herife. İzzet-i nefsimizi de iki paralık ediyor. Duydun elbet, seçimden sonra ne laf etmiş. Ben istersem orduyu yedek subaylarla da idare ederim. Bizi adamdan saymıyor yani. Doğru, halimizin perişanlığına bakarsan pek de sayılacak yanımız kalmadı ya, kimin eseri bu beyefendinin değil mi? Omuzlarındaki yıldızları toprak ofisindeki sıktırıcı bir memurlukla değiştirmeye can atan çok babayı tanıyorum ben. Cigarasını söndürmek bahanesiyle eğilip daha alçak bir sesle son sözünü söyledi. Mısır'daki harekatı takip ettin mi? Gözünü aç öyleyse. Herifler şıp diye şaibeli bir müstebidi başlarından def ettiler, memleketlerine ilerleme yolunu açtılar. Atatürk sağ olsaydı başka türlü mü yapardı? Sonraki buluşmalarında Yüzbaşı Demir bu sözlerin kaynağını öğreniyor. Geçen sonbahar Tuzla'daki uçak savar okulunda iki yüzbaşı Dündar Seyhan'la Orhan Kabibay bir teşkilat kurmayı kararlaştırmışlar. Git git çoğalmışlar da. Neredense bir yerden uçları Yüzbaşı Aziz'e değiyor, o da katılıyor aralarına. Bu yıl hemen hepsi akademiye kurmaylık okumaya geldiklerinden niyetleri çalışmalarını orada sürdürmek, yurdun dört bucağından gelmiş subayları örgütlemek. Daha Çankırı'dayken Yüzbaşı Demir'in kulağına Ankara'daki bazı subaylar arasında bu türden kımıldamalar olduğu çalınmıştı. Bursa'da Yarbay Baba Saffet'le üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri konuştular. O yüzden Zizi Yüzbaşı'nın söylediklerini ağırbaşlı bir sessizlik içinde dinledi. Bütün kalbiyle ona hak veriyor. Yalnız ne yalan söylemeli, uğradığı bunca yenilgiden sonra haklı da olsa böyle bir serüvene karışmayı hiç istemiyordu. Hani her karşılaştığı olaya göre davranışlarını ayarlayan, öyle değil böyle olmasını sağlayan, gizli bir yay varmış da içinde kırılıvermiş gibi. Birkaç hafta sonra arkadaşlıkları duygusal bir yakınlığa dönüşünce o dakika siyah çam yeşiline dönmüş gözlerini kocaman kocaman açarak Ümit ona diyecektir ki, senin yüzbaşı sigortaların yanmış. Olsun, Demir Zizi Yüzbaşı ile ilişkisini kesmemişti. Haftada en az bir kere buluşuyorlar. Bazen Beşiktaş iskelesinin üzerindeki kahvede, bazen bugünkü gibi Yıldız Parkı'nda. Buluşmalara ne olur ne olmaz ikisi de sivil giyinip geliyor. Daha az dikkati çeker, sivili kimse hatırlamaz onun için. Yüzbaşı Demir tıraş olurken bir yandan kremi köpürtüyor, bir yandan sol kaşından başlayıp alnını kıpkırmızı çizen yara izini Ümit'in görüp görmediğini düşünüyordu. Bir türlü alışamamıştı işte, eksikleniyordu yara izinden. Hele karşısındaki böyle değişik, etkileyici, kişiliği belirgin bir kadın olursa. Yo, hoşlanacağım tiptir diyemem. Fazla serbest, adamın gözünün içine bakıyor. Kadın dediğim mahcup olmalı biraz. Sonra renksiz, giyimi öyle, tutumu da, koyu gri, siyah, ağaç kabuğu, vapur dumanı. Kadının hası öyle midir? Görür görmez renklerine çarpılırsın. Gökkuşağı mübarek. Nerelerden gözünü alır, çevresindeki her şeyi siler. Sonra neredeyse kadınlığından utanıyor canım. Ne göğüs belli ne kalça. Hadi ondan geçtik, Allah vergisidir diyelim. İyi ama saçlarını besleme gibi dibinden kestirmesine ne buyrulur? Hiç olmazsa onları değerlendirmez mi insan? Sonra gözleri de iyi. İyi ne demek? Basbayağı güzel. Eh gözlü, kaşlı, saçlı diyerek biraz çabalasa. Bu kadar beğenmediği Ümidi ona neyin yakınlaştırdığını birden buldu çıkardı. Bir ara ağzını parmaklarıyla dişleri arasında tutup camlardan yağmura bakmıştı ya, işte o hali gözleri önünde canlanıyor, en çok da elleri, ince uzun parmakları, cilası saydam badem biçimi pembe tırnaklarıyla. Hay Allah, nasıl farkına varamadım, Ümit bana Yoko'yu hatırlatıyor, Togu'da bir görüp bir kaybettiğim o yarı Japon yarı Koreli mahzun kadını. Ümit daha boyluydu elbet. Gözleri çok daha ağır basıyordu. Fazladan kafalı bir kızdı. Gel gör ki bakışlarında belirip kaybolan kederli bulutlar, yeşil zeytin esmerliği, birer kuğu boynundan farksız bilekleri, uzun ve zarif elleri büyüleci bir benzerliğin doğmasına yetiyor. Bu da Yüzbaşı Demir'in görür görmez Ümit'e açıklanması zor bir yakınlık, bir aşinalık duymasını hazırlıyordu. Yok o unutulur mu? Bir kere olsun öpmeyi akıl edemediği o mücevher tırnaklı artist elleri. O gün ateş hattına hareket edilecekti de bir Buda tapınağı yakınında onu görmüştü. Sokaklarda cephe gerisinin bütün telaşı. Yıldız Parkı'nda o ağaçtan köprü yok mu? Onun çevresinde buluşuyorlar. Yağmur tozunu ince ince soluyarak ya varmış ya varmak üzereydi ki Yüzbaşı Demir'in sağ göz alt kapağı seyredi. Tokyo'dan sonra unutmuştu bunu. Meydana çıkması atılacağı tehlikelerin, bulaşacağı belaların ön habercisi miydi yoksa? Kaçmasına keyfi kaçtı. Bu işte bir uğursuzluk olmalı diye içten içe düşünmedi denemez. Elleri yağmurluğunun ceplerinde bir aşağı bir yukarı dolaşarak Yüzbaşı Aziz'i beklemekten de vazgeçmedi. Saat yarımı geçiyordu. Gecikmişti basbayağı. Havada nem kalın ve yoğundu. Enseye değse yıldırıcı ürpertiler üreterek kuyruk sokumuna doğru çarçabuk yayılıyor, surata dokunsa insanda ıslak bir havlu yanaklarını yalamış izlenimini uyandırıyordu. Sis basmıştı ortalığı. Yo, hayır, sis olamazdı bu. Su yüklü yağmur bulutları alçala alçala bahçeye inmişler, çözülüp bağlanan üşütücü buhar yumakları geliş güzel etrafa dağılmışlardı. Ağaçlar gövdeleri yarı yarıya emilmiş, buzlu cam mavisi bir duman içinde yüzüyordu. Nem ve yağmur sesleri kalleşçe boğuvermiş. Ortaya yayılan ıslak pamuk sessizliğinin üzerine yanlış bir takım kargalar, siyah küstahlıklar olarak dökülüyorlar. Bir ara Yüzbaşı Demir kendini 1950 sonbaharında o unutulmaz Kunuri çekilmesinin kötü bir anında sandı, içi sıkıldı. ''Vay yakışıklı çocuk, böyle fazla dalma, boğulursun.'' Döndü yüzizi yüzbaşı. Sırtında kanatlı lacivert trench coat, başında tüy yeşil lacivert fötür şapkası, ağzında çiklet. Bir de hiç eksik etmediği sırmalı gülümsemesi. ''Geciktim öyle ya, kusurumuz bağışlanacak. Yattığımda 3 mü 3,5 mu neydi? Yahu bir çengi tanıdım, afet. Beyrut'tan yeni gelmiş. Araptır çoraptır diyorlar ya külahıma. Kenarın dilberi, hem de halisinden. Fakat bitirim, bir de içiyor şıllık.'' Koluna girdi, birkaç adım attılar. O çenelerini çatırdatarak uzun uzun esnedikten sonra arkadaşı sormuş da karşılığını bekliyormuş gibi. Londra barda canım dedi. Geçen sefer gitmiştik geldiğinde. Ayten miydi, Ayfer miydi neydi bir karı bulmuştum sarışın geçkince. Sonra sıra kadem basıp beni ekmiştiniz hani. Yüzbaşı Demir düzeltiyor. Aysel. Üstüne bastın Aysel. Onu gördüm işte, çene çalıyorduk. Sonra bu kaltak çıktı ortaya. Evlere şenlik. Aklımı başından aldı yahu. Resmen. Adeti üzere cebine davrandı. Bir resim, bar artistlerinin sağa sola dağıttığı resimlerden, dalgalı saçları yaldızlı platin, burun delikleri titrek, etli dudakları yarı açık bir sarışın. Her gece kulübünde rastlanan Marilyn Monroe benzerlerinden birisi. Şuna bak, bir içim su. Adı Semra Murat. Malum, Semra esmer demek. Karı tam zıttı, saçlar çil kuruş beyazı, ten teleme peyniri. Asıl konuya sesini bile değiştirmeden sincap gibi atlıyor. Seninkinin grubuyla başı dertte, ispatçılar tekerine taş koydu. İyi yerden duyduk. Ekrem Hayri'yi kongre başkanlığına, Fevzi Lütfi'yi genel başkanlığa namzet göstereceklermiş. O zamana kadar partiden atılmazlarsa tabii. Cebinden buruş buruş bir gazete çıkardı. Kenarları ıslak yıpranmış. Bunu gördün mü diye sordu. Yüzbaşı Demir yan gözle başlıkları okuyor. Doktor Sarol devlet bakanından istifa etti. Kongre arifesinde bu istifa manidar görülüyor. Sarol kendimi daha çok parti çalışmalarına vereceğim dedi. Yüzbaşı Aziz gazetesini tekrar cebine soktu. Tedbirini alıyor. Vaziyeti Dündar'la konuştuk. Şimşekleri üzerine çeken kim? Sarol mu? Tamam. Kızağı çekiyor onu. Üstelik kongrede ötekileri yemek için kullanacak. Akıllı adam. Konuşmadan birkaç adım yürüdüler. Yapraklar ayaklarının altında yorgun sarı ve kestane kızılı. Yukarılara çıktıkça duman hafifliyor. Bir ara güneş bile görüneyim dedi. Bütün ağaçlar ansızın gümüş suyuna batılmışa dönmesinler mi pırıl pırıl? Yüzbaşı Demir parkı kuşatmış duman örtüsünün sürekli değişkenliğinden mi nedense gerçekle bağlantısını koparmıştı. Yoksa yarınki buluşmasını rüyasında mı görüyor? İşittiğini sandığı bu sözler birer yakıştırmaca mı? Gerçek olup olmadıklarını sınamak istermişçesine araya girdi. Hepsi istifa edecekmiş diye duydum. Kim? İspatçılar mı? Öyle diyorlar. Ayrılsalar ne olur? Yeni bir muhalefet partisi fena mı? Ayrıca seninki en has adamlarını kaybetmiş olacak. Yanı başlarındaki bir fundalıktan bir kuş fırladı ama ne fırlayış sanki ok. İrkilip durdular. Yüzbaşı Aziz yeniden ilk fikrine dönüyor. Grubuyla başı dertte bunun neticesini beklemeliyiz. İstifaya dahi zorlayabilirler. Geçen gece arkadaşlara da söyledim. Harp Akademisi'ndeki çalışmalar ne alemde, arkasından onu anlatıyor. Yeni yeni arkadaşlar katılıyormuş aralarına, zehir gibi subaylar, kafaları işleyen kurmay namzetleri. Herkesin canına tak demiş zaten, aklın yolu bir, önce ordunun ıslahı, sonra Atatürkçü bir iktidar bunlarınkine benzemeyecek. Geçen gece Orhan'ın Levent'teki evinde toplanmışlar, sabaha kadar tartışma. Daha önce Dündar'ın Bostancı'daki evinde, bu hafta Üsküdar'da olacaklar. Neden mi? Hedefler tayin ediliyor, teşkilat imkanları araştırılıyor, çalışma usulleri vesaire. Zizi Yüzbaşı cikletini tükürdü. Seni de götüreceğim dedi. Beni de mi? Neden? Bana hak vermiyor musun? Yüzbaşı Demir, daha çok şaşıyorum diyecekti diyemedi. Veriyorum ama dedi, bana sorarsan. Arkadaşı omzuna şakacıktan bir yumruk tosladı. Sana soran kim diye kesti attı. Aklın başına sayılmaz ki. Dün akşam baronesle beraberdin. Ne baronestir o? Şeytana pabucunu ters giydirir vallahi. Sen de akıl mı koymuştur? Barones dediği Ümit. Bu adı Babel'de gazeteciler takmış. Fazla alafranga, hayli kibar, biraz kibirli havasından olmalı. Tüy kalem inceliği, siyah kuğu zarifliği gözlerinin önüne gelince yüzbaşı demir Ümit'in baronesliğini yadırgamıyor. Hoşlanıyor bile. Zizi yüzbaşı meğer neler biliyormuş. Gazeteler bir zaman uzun uzadıya bir inşaat rezaletini yazmışlardı hani. Zihni Keleşoğlu diye bir iş adamı tutuklanmıştı. Ümit işte onun kızı. Babası sevdalandığı gazetecinin ölümüne mi sebep olmuş ne? Adamın bütün meslek sırlarını matbaata ifşa ediyor. O gün bugün ailesinden kopuk yaşarmış. İmzasını Ümit Ersoy diye atıyor. Öldürülen sevgilisinin soyadı bu. Çalıştığı gazete onun gazetesi. Zizi yüzbaşı yeniden çatır çatır esniyor. Bıraksalar oracağı çürümüş yaprakların kahverengi kızıl döşeğine serilip saatlerce uyuyacak. Demir'in merakla dinlediğini görünce bilgi satmadan duramıyor ama. Neler söylemiyorlar yahu. Yok efendim tarla başına garsoniyeri varmış. Gözüne kestirdiği erkeği tavlayıp resmen oraya atarmış. Tokatlıyanın barına tek başına kurulup kafayı çektiğini çok görmüşler. Vay canına. Gazeteciyle kırıştırırken Turgut adında kulampara bir şairle gezmiş tozmuş. Kimilerine bakarsan bir merakı bu. Her neyse. Şimdi bir milyonerin oğluyla çıkıyor. Bebek yüzlü kız gibi bir oğlan. Adı Akın. Yüzbaşı Demir nedense rahatsız oldu. Sormayı gereksindi. Sen inanıyor musun bunlara? Kız beni açmaz. Üstünde durmadım. Böylesine alışmamışız. Millet söyler benimle röportaj yaparken kibar ve dürüst davrandı. Yalaklığını görmedim. İki arkadaş Yıldız Parkı'nın kapısında sözleşerek ayrıldılar. Buluşma cumartesi akşamı Beşiktaş iskelesinin üzerindeki kahvede. Yüzbaşı Aziz Demir'i oradan alıp Üsküdar'a binbaşı Necati'nin evine götürecek. İhtilacı subayları tanıması gerekmez mi? Yüzbaşı Demir doğrusu isteksiz. Kafasıyla ileri sürülen bütün kanıtlara katılıyor, bütün söylenenleri onaylıyor, yüreğiyle uzak. Yenilgilerin getirdiği kırgınlıktan mıdır, nedir? Kendisini insanların dünyasından saymıyor. Lafın ucu Ümit'e dokununca kulakları neden dikiliyor öyleyse? Zizi Yüzbaşı'nın anlattıkları onu niye böyle tedirgin etti? Neden o gün akşama kadar doğru olup olamayacaklarını tartıştı durdu? Sebepsiz olabilir mi? Yok, Ümit hiç kuşkusuz tipi değil, hayallerine uymuyor. Delikanlının özel durumu aralarında ciddi bir ilişki doğmasına ayrıca engel. Olsa olsa aralıksız renk değiştiren iri gözlerine rastladığı yok onunkini andıran o keder bulutları, ellerinin yok onun ellerinden farksız ince ve güzel oluşu, belki de ona yok oyu. Acaba yok oyu mu yoksa yaralanmadan önce sağlıklı demir mi? Hatırlatması, ilgi duymasının temel nedeni. Açıklanması zor aşinalığının da. Orada evine geldiğinde telefonla arayıp not bıraktığını öğrenince heyecanlanması niye? Bundan saat 5'te Şark kahvesinde olacağı Ümit. Yüzbaşı Demir 5'e çeyrek kala Şark kahvesinde oldu. Aynı masaya oturdu. Kısa sonbahar günü dışarıda gözle görülebilir bir hızla eriyor. Siyah bir yağmur ıslak çalışkanlığıyla sanki karanlığı dokuyordu. Camlardan bakıldı mı garip şey, bir geminin kaptan köşkünde olmak izlenimi. Büklümlerine çivit mavileri, gizemli lacivertler üflenen kıvamlı bir duman, denizle cam arasındaki karayı silmiş, sanki boğazı taşla kadar genişletmişti. Yüzbaşı Demir bu defa sivil giyinmiş de olsa garson onu tanıdı. Limonatasını hangi abartılmış saygıyla getirdiyse bir süre sonra telefondan arandığını aynı abartılmış saygıyla haber verdi. Her subay sıkı yönetimin bir parçasıdır. Telefonda Ümit, yüzbaşım maalesef gecikiyorum özür dilerim haberler dehşet. Demokrat Parti'deki ispatçı mebuslardan onu istifa etmişler. Ankara ile sürekli irtibat halindeyiz. Arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. Arzu ederseniz görüşmemizi daha müsait bir akşama bırakabiliriz. Demir birden terlemişti. Alnını kurulayarak siz dedi nasıl olmasını istiyorsunuz? Telin öbür ucunda Ümit güldü. Gizli ıslıkların yırttığı halden anlar bir gülüştü bu. Beklemenizi isterdim. En geç 7'de oradayım. Bir de açım ki. Dediği saatte geliyor. Saydam şişe yeşili bir yağmurluğa bürünmüş. Başında garip kasketi andıran ördek başı bir bere. Ayağında pantolon. Yok canım neresinden bakarsan bak başka bir kadın vesselam. Alışılmışların çok yukarısında yaşıyor. Seni de oraya çekiyor. Daha otururken işler dedi iyice kızıştı. Yüzbaşı Demir çakmağın ateşini cigarasının ucuna uzatıp soruyor. İstifalar ona yaramayacak mı? Kongre 3 gün sonra muhalefetsiz yapılacak. Hem yemek yiyip hem konuştular. Heyecanlıydı Ümit. İçkisini içerken bardağını, bifteğini keserken bıçağını bırakıyor. Başladığı cümlelerin birini bitirmeden ötekini atlıyordu. Nasıl heyecanlanmasın? Akşama doğru bir telefon. Şehirler arası Fevzi Lütfi Ankara'dan Hüsnü Faik Bey'i arıyor. Gazetenin sahibini, iyi mi? Amacı ispatçıları destekledikleri için teşekkür etmek, bu arada çok kararlı olduklarını tekrarlıyor. Kesinlikle başa eğmeyeceklermiş. Hüsnü Faik Bey de diyormuş ki zaten, Cesedimizi Adnan Bey'in önüne atmak cüretini gösteremezsek başımıza diktatör kesilecek. Büyük fedai nefslerin zamanıdır. Ne de olsa tecrübeli adam, Atatürk'ün inkılap arkadaşı. Ya Babali'de dönen söylentiler? Ne, duymamış mı? Hayret, yabana atılır şeyler değil. Başta New York Times, çoğu Amerikan gazeteleri Menderes'e takmış. Sözden anlamadığından tutturup ne savrukluğunu bırakıyorlarmış, ne Amerika'nın verdiği paraları çarçur ettiğini. Ah ah, yardımı bir kesseler yok muymuş ya? İktidar adam akıllı bunalır, seçime kadar sıkıntıdan kahrolan halk gözünü açarmış. Halk açmasa da bir açan bulunurmuş elbet. Ümit sözlerini Demir'e öyle anlamlı bakarak bağladı ki delikanlı acaba bir şey mi biliyor kuşkusuna düştü. Renk vermedi ama onu dinlerken yüzbaşı Aziz'in anlattıklarını düşünüyordu. Böyle yalın, böyle soylu ve efendiden bir kadının o rezilliklere düşmesi olası mı? Yemekten sonra yeniden Kore. Soğuktan taş kesilmiş ölüler, pirinç tarlalarının dondurucu bataklığı, ikide bir hedefini şaşıran Amerikan topçusu. Demir gözlerini ümidin ışığa baktı mı kılıç grisine, yağmur karanlığına baktı mı tesbih böceği kabuğuna dönen gözlerinden kaçıra kaçıra konuşuyor. Biraz yara izini saklamak çabasından bu, daha çok etkilenmek korkusundan. Çünkü ümit onu, ağızlı yine öyle dişleriyle uzun parmakları arasında, burun deliklerinde incecik bir duman çizgisiyle dinliyor, konuyla hiç ilgisi olmayan şeyler söyleyerek zaman zaman şaşırtıyor. Üniformayla yakışıklı olmak kolaydır derler. Siz üniformasız da değil mi aktörden yakışıklı sayılırsınız? Ya da bu sesi nereden buldunuz Allah aşkına? İnsan dinledikçe içi ısınıyor. Kalkacaklarına yakın Rum garson sarkık beyaz bıyıklarını çiğneye çiğneye hesabı getirince o kaşlarını çattı. Bu gece dedi ben ödeyeceğim. Karşı çıkmaya hazırlanan yüzbaşı Demir'i ağzını kılıç gibi uzatarak durduruyor. İtiraz istemem, subayların hali malum. O geceden sonra buluşmaları yağmur alacası kestane kızılı birbirine zincirlendi durdu. Camlar hep denizle göğün karıştığı dumanlı bir sonbahara bakıyor. Yağmur bazen perde perde su tozu, bazen iri ve çekirdekli, ara sıra sık ve sürekli yağıyordu. Ümit ya şişe yeşili ya siyah yağmurluğunun içinde dal gibi zarif, bakıyorsun pat, Şark kahvesinin kapısında beliriyor. Her seferinde ertesi sabah gazeteleri boydan boya kaplayacak bir haber. Yüksek Haysiyet Divanı'nı giyotin gibi çalıştıracaklar. Ekrem Hayri ile Fevzi Lütfü'den Yıldırım Telgraf'ta müdafaaları istenmiş. Yarın sabaha kadar mühlet. Ertesi akşam daha yerine oturmadan tamam diyor, mühletin sona ermesini bile bekleyemediler. İki ispatçı lider 12 saat önce Demokrat Parti'den atıldı. Kurucusuymuşlar biliyor musunuz? Ankara'da rivayetin bini bir para. Yeni partinin hazırlıkları almış yürümüş. Kongrenin açıldığı günün heyecanı birlikte yaşadılar. Ertesi gün mü ne? Ümit benzi mum gibi geldi. Yüzünden yorgunluk akıyordu. Dudakları solgun mavi, gözleri menekşe moru, daldı. Bir süre tek laf etmeden cigarasını dinledi. Sonra kırık bir sesle şu işe bakın dedi. Başkanlık divanına 50 imzalı takrir verdiriyorlar. Korkunç canım. Partilerinden çıkarılan mebusların mebuslukları düşmeliymiş. Bu durumda kim Menderes'e kafa tutabilir? Onları birbirine duman duman dağılan bir yağmur şehrini her gece baş başa yaşamak mı, yoksa ülkenin kaderini belirleyecek siyasal bir dramı beraber izlemek mi yaklaştırdı? Yüzbaşı Demir sonraları çok düşünmüştür. Her ikisi de belki. Belki Ümit'in uçsuz bucaksız gözlerindeki keder bulutlarıyla Yoko'yu hatırlatması, belki Demir'in yorgun savaşçı yakışıklılığıyla daha ilk günden Ümit'i etkilemesi. İster o olsun isterse bu. Gerçek olan şu ki bir akşam Demir o kadar kaçındığı halde genç kadına siz yerine sen dedi. Bir başka akşam ilk çalındığında Demir'i yoğun bir dalgından sürükleyen o Amerikan şarkısı ortalığı kaplayınca Ümit, baksana Demir dedi, bu şarkıda ne var, ne zaman çalsalar karşında var olmaktan çıkıyorum. Farkına varmadan ilk defa adını söylemişti. Demir sıkıldı. Sıkılınca yara izinin kanlı kızıla büründüğünü biliyor. Bu da sıkıntısını çoğaltıyordu. Gözlerini yağmura kaçırıp, hiçbir şey dedi. Kore'ye giderken gemide bu şarkıyı dinleyip durduk. Kore'deki Amerikalıların dilinden düşmüyordu. Susup daha yumuşak bir sesle eklemişti. Seni silmesi mümkün mü? Durumun elverişsizliği yüzünden Ümit'e böyle sözler etmemeye çabalıyordu oysa. Üstüne üstüne gelişini, anlamlı dokundurmalarını fark etmemiş görünüyordu. Ümit bir keresinde içki bardağını onun şerefine kaldırmış, bütün dişleriyle gülerek korkma yahu demişti, alt tarafı evde kalmış bir kızım ben. Artık bu açıklanması zor yakınlaşmadan mı, yoksa Ümit'i zapt etmiş bezginlikten mi bilinmez, son gece yemekten sonra Kore lafını açmadılar. Ümit cigarasını ağzından çıkarıp kül tablasında bir mayıs böceği gibi sızırtılarla ezdi. Demir dedi, yağmur çok yağmıyorsa çıkıp dolaşalım mı? Yağmur hiç yağmıyordu. Ortalığı sessiz bir aceleyle birbiri içinden çıkıp yürüyen sık dokunmuş sis yığınları kaplamıştı. Işıkların çoğu boğulmuş, boğulmayanlar uzak ve umutsuz yıldızlar gibi ölgün. Saray burnundan Haydarpaşa'dan sis düdüklerinin uluması işitiliyor. Neme doymuş havada kalın bir lingit kokusu, siyah bir yapışkanlık. Bayıldım yokuşunun başında Ümit'in içi ürperdi. Soğukmuş dedi. Rutubet insanı üşütüyor. Hiç duraksamadan Demir'in koluna girdi, sokuldu. Ne dersin, Dolmabahçe'ye inelim mi deniz kenarına? Yüzbaşı Demir'in içinde harıltılı mavi bir hava gazı alevi gittikçe büyüyordu. Kulaklarında Amerikalı şarkıcı kadının takılmış plak inadıyla tekrarladığı o şarkı. Good night İren, good night. Yol boyunca kimseye rastlamadılar. Yalnız stadyumun orada ıslak tüyleri vücuduna yapışmış külhan bey bir sokak köpeği, bir de caddeye çıkar çıkmaz başında camları buğulanmış tablasıyla iki yanı ağaçlı yoldan Beşiktaş'a doğru kaybolan gece börekçisi. Rıhtıma varıp denize karşı durdukları sırada Dolmabahçe saati yalnızlığı çaldı. Dev bir tankerin sis öbeklerini burnuyla dağıtarak birden peydahlandığını görüp irkildiler. Gizli makine uğultularıyla önlerinden geçip Marmara'ya süzüldü gitti. Ümit bir süre ardından bakıyor, sonra göğüs geçirerek denizden korkuyorum artık diyor, sevdiğimi elimden aldı. Ellerini yağmurluğunun ceplerine sokmuş, ince boynu, uzun ve narin boyuyla öyle uçucu, öyle düş gerçeği bir görünüşü var ki, yüzbaşı Demir elini uzatıp ona dokunsa siyah zerreler halinde dağılıp sise karışacağını sanıyor. Acaba neden diye sorması gerekli mi? Sormayacak ama su yüzeyinde çevirdiği gizemli burgaçlarla denizin kaynadığı izlenimini uyandıran dumanları seyretmeyi yeğleyecek. Yeniden sis düdükleri, yürek parçalayıcı, aklı ölümler, ayrılıklar, katlanılması zor felaketler getiren...